Hayırlı akşamlar Erkan Radyomuzun kıymetli dinleyicileri. Genç Zamanı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün Yusuf Temizcan konuğumuz, Okur Dergisi editörü, Aşina Kitap editörü, Genç Dergisi yazı işlerinden Yusuf Temizcan'la beraber olacağız. Okur Dergi'nin 4. sayısını konuşacağız. 2017 Gider Kitapları Kalır kapağıyla çıkan kitap derginiz Okur'un gündeminde, meşgalesinde, içerisinde ne var bunlardan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyoruz konuğumuza.
Hoş bulduk Salih, teşekkür ederim.
Nasılsın abi, inşallah
iyisin. Hamdolsun iyiyim. Programın çok güzel gidiyor, takip etmeye çalışıyorum.
Eyvallah,
İnşallah bugün de keyifli, verimli bir program yaparız.
Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Sizin de okudukça programınız, keyifli takip ettiğimiz programlardan Erkam Radyo'da. Perşembe günleriydi.
Perşembe günleri 16.05'te
yayınlanıyor. Her hafta güzel, özel bir konu ağırlamaya gayret ediyorsunuz.
Daha çok kitap ve dergi gündemli ilerliyoruz.
Evet. Çok güzel. İnşallah devam eder.
Aynen. Reklam olarak da söylemiş olalım. Oraya da bekleriz dinleyicilerimizi.
Eyvallah. Yusuf Temizcan, Okur Dergisi, Aşina Kitap ve Genç Dergisi çalışanı. Hakikaten böyle verimli bir dönemden geçiyor aslında.
Estağfurullah.
Çünkü bilginin ve ilmin merkezinde olan bir iş yapıyor.
Estağfurullah.
Editörlük olarak. Okumanın sınırı olmayan bir alan burası.
Doğru.
Çünkü işimiz, paramız zaten okumaktan geçiyor. Bu vesileyle de bugün eminim ki bize güzel şeyler söyleyecektir. Özellikle Okur'un 2017 Gider Kitapları Kalır başlığı aslında ciddi bir ifade. Çünkü neler kaldı acaba 2017'de? Nasıl kitaplar kaldı? Biraz bunu Okur Dergisi incelemiş oldu. 3 aylık bir dergi, hacimli bir dergi. Bu sayıda 253 tane kitaptan bahsedilmiş. Sadece bir sayıda 253 tane kitaptan bahsedilmiş. Hakikaten dile kolay böyle bir şeyin olması. Çünkü 253 tane kitabı sen abi şey yapmış oldun artık, görmüş oldun.
Kesinlikle öyle. Okuyucularımız da görmüş olacaklar dergiye baktıklarında.
Eyvallah. Yani şu dergiyi hazırlarken şunu hissediyor musun? 253 tane kitaba dair fikrim var.
Evet, o kesinlikle hissediliyor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. En azından 100 tane kitaba dair derinlikli bir bilgiye sahip oluyorsunuz. Kalanları da en azından aşina olmuş oluyorsunuz, görmüş oluyorsunuz.
Eyvallah.
Bu da çok kıymetli bir şey. Çünkü hayat meşgaleleri bizi çok farklı yerlere sürükleyebiliyor Salih. Yani gündelik hayatın sıradanlıkları içerisinde kaybolabiliyoruz bazen. Ama hakikat, anlam, mana bunlar da çoğunlukla kitaplarda o iki kapak arasında gizli oluyor. Bunları da görmek, tanımak lazım. Bu dünyanın da içerisinde olmak lazım. Biz Okur Dergisi vesilesiyle aslında bunu yapmaya çalışıyoruz.
Eyvallah. Şey çok güzel. Yani Okur'un tuttuğu yol, izlediği politika hakikaten çok güzel. Çünkü kitaba ve derde dair aslında birazcık bir gündemi var.
Çok yani, doğru.
Sadece bir kitap dergisi çıkartalım. Kapağına işte ünlü bir yazarın, ünlü bir ismin portresini koyalım mantığında değil. Bunun bir mesele haline geldiğini görüyoruz.
Çünkü kesinlikle öyle. Ve popülizmi de hani esir düşmeden yapmaya çalışıyoruz bunu.
Evet. İlk sayısında mesela Anadolu Mayıs'ı kitaplardı.
Evet. Tanıtım sayısında.
Tanıtım sayısında. Daha sonra?
Daha sonra Çok Mu Sattılar başlığıyla birinci sayımız çıkmıştı. Yani çok mu satıyorlar acaba diye.
Çok satan kitapları ele almıştınız.
Evet. Bu bestseller denilen kitaplar piyasada işte bu zincir kitap evlerinde veya kitap satış sitelerinde. Şu an bu kitaplar çok satıyor diye listelenen kitaplar gerçekten çok mu satıyor? Bunu sorguladığımız bir sayı olmuştu. Daha sonra ikinci ve üçüncü sayı devam etti.
Hı hı.
Kitabın hazırlanış sürecinden bahsetmiştik ikinci sayıda. Yine üçüncü sayıda da benzer bir kapak dosyasıyla çıktık. Şu an tanıtım sayısında sayarsak 5 sayı olmuş oldu. Dediğim gibi 3 ayda bir çıkıyor. Ve Okur bir alan dergiciliği yapmaya çalışıyor.
Evet.
Yani alanı her telden, her konudan değil, sadece kitap merkezli. Dolayısıyla kitabın türevleri, kültür, sanat bu merkezli bir alan. Zaten kitap kendi içinde bir derya. Kitap dediğinde her şeyi demiş oluyorsun aslında. Bilimde demiş oluyorsun, sanatta demiş oluyorsun, tarihte demiş oluyorsun. Biz de kitap merkezli bu alanların her birine temas etmeye çalışıyoruz.
Şey durumu var mı? Yani yazarlar genelde nazlı insanlar olur.
Hani kesinlikle
bunu parantez içerisinde söylüyorum. Kimse alınmasın. Kıymet verdiğimiz önce abilerimiz, dostlarımız, büyüklerimiz de aynı şekilde. Yani bir yazarlığın, yazı yazmanın, bir eser ortaya koymanın bir çocuk sahibi olmak gibi bir karşılığı var.
Kesinlikle.
Çünkü
öyle.
Bir kitap yazıyor adam. Bir eseri var. Ortaya bir şey çıkarmaya başarmış.
Tabii emek gösteriyor.
Emek
belki
etmiş.
Yıllarca uğraşıyor ve o ürün onun çocuğu oluyor. Evet. Onunla birlikte gidiyor.
Biz de çıkıyoruz. Sen de çıkıyorsun mesela. O kitabı dergide yayınlıyorsun. Yani belki eleştiriyorsun. Belki de
kesinlikle
güzelleme yapıyorsun ama sonuçta ele alıyorsun. Değerlendiriyorsun. birçok tecrübe elde ediyorsun bunu yaparken de.
Evet,
dolayısıyla
öyle.
Uğraşması demeyeyim, yani uğraşması doğru bir tabir olmayabilir belki ama hani bu işi yapması o açıdan, o çerçeveden zor oluyor mu hiç? Zorluğu var mı?
Oluyor. Yani dergicilik, sen de zaten malumun, bir deli işi. Yani normal bir insanın yapacağı bir iş değil bu. Ve çok fazla meşakkati var kendi içerisinde. Biz dergiyi hazırlarken çoğu gece sabahlıyoruz, çoğu gece uykusuz kalıyoruz. O senin bahsettiğin yani yazar kaprisleri, hem derginin yazarları, hem o kitabın yazarları, hem yayın evleri. Diğer taraftan bir sürü dengeyi tutman gerekiyor. Ve ortaya emek mahsulü harika bir iş çıkartmaya çalışıyorsun. Yani bunun gayretindesin en azından. Bunun takdirini verecek olanlar okurlardır ama gayret bu. O yüzden meşakkatli bir iş kesinlikle ve herkesin de zaten olan bir şey bu. Çok da talip olmadığı bir iş. Biz inşallah iyi yapıyoruzdur, nitelikli yapıyoruzdur. Yani arkamızdan bu söylense bizim için yeter. Yani bu arkadaşlar çıktılar bir ekiple, kolektif bir akılla, iyi bir çalışma yaptılar, iyi eserler bıraktılar, gittiler dense bizim için en büyük mutluluk o olur herhalde.
Eyvallah. Ben yani böyle olacağına da eminim. Çünkü nicelikten çok niteliğe önem veren bir dergi,
doğru,
Okur dergisi. Eğer niceliğe önem vermiş olsaydı popülizme, popüler kültüre malzeme olmaya, meze olmaya.
Bu önemli gerçekten Salih, yani bu söylediğin konu. Biz şunu tercih edebilirdik. Yani kapakta işte çok satan, çok meşhur olmuş bir yazarın portresini koyup işte onunla ilgili yazılar verip, ne bileyim, biraz böyle denemeler, hikayeler, şiirler verip daha böyle edebiyat soslu veya işte daha popüler edebiyat soslu diyeyim. Böyle bir yolu tercih edebilirdik. Pek çok dergide tercih ediyor bu yolu. Ama biz onu o yol değil de daha böyle niteliğe talip olan, iyi, nitelikli yazılar neşretmeye çalışan, iyi sorularla iyi söyleşiler yapmaya çalışan ve insanlar bu dergiyi okuyup bitirdiği zaman ya çok güzel bir şey yaptım az önce dedirtecek bir iş yapmaya çalışıyoruz. Umarım muvaffak oluruz. Umarım okurlarımızın gözünde de takdirimiz, teşekkürümüz devam eder. Bizim niyetimiz bu.
Evet. Peki bu süre zarfında ele uca sığmayan birçok hani eser ortaya çıkmış oldu.
Kesinlikle öyle. Özellikle 2017 yılı bana sorarsan kitap yayıncılığı anlamında çok verimli bir yıldı. Hı hı. Bunu zaten şuradan da görebiliyoruz. 2016'da TÜYAP Kitap Fuarı'na katılım yaklaşık 500 bindi kendi verdikleri rakamlar. Bu yıl kitap fuarına katılım 750 bini aşmış. Hı. Ve artık Türkiye'nin hemen her ilinde irili ufaklı, küçük çaplı, büyük çaplı fuarlar oluyor. Bu fuarlara katılımlar çok güzel. Daha fazla yayın evi kuruluyor, daha fazla kitap basılıyor. 2016'da yine verilere göre 54 bin çeşit kitap yayınlanmış.
Maşallah.
Yani 7 milyon adet civarında kitap ama 54 bin çeşit. Bu güne vurduğun zaman Salih, her gün 140 çeşit kitap yayınlanıyor demek oluyor yaklaşık. Bu
İyi
muazzam
rakam.
Bir rakam. Muazzam ya. Her gün Türkiye'de 140 çeşit kitap yayınlanıyor. Bunların bir kısmı ders kitabı, bir kısmı diyelim ki sınavlara hazırlık kitabı, işte yabancı dil kitapları. Bazıları romanlar, bazıları hikayeler, bazıları çok popüler eserler, bazıları çok akademik eserler. Ama nihayetinde elde böyle bir yekun var ve biz bir kitap dergisi olarak bunların her birini takip etmeye çalışıyoruz düzenli olarak. Hangi yeni yayınlar var, yayın evleri hangi yeni serileri basıyor, bu aralar nelere okuyucular daha çok ilgi gösteriyor, bunları takip edip iyi yazan kişilere de bunları okurda dergide yazdırmaya çalışıyoruz. Yine iyi söyleşiler yapmaya çalışıyoruz, iyi dosyalar hazırlamaya, iyi çeviriler yapmaya ve iyi haberler vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda 2017 dediğim gibi verimli bir yıl oldu. Biz de kapak dosyasında 2017 gider kitapları kalır ana başlığıyla bir seçki hazırladık. Yani 2017'nin
evet,
en dikkat çeken, bir anlamda tırnak içinde söyleyeyim, en nitelikli kitaplarını vermeye çalıştık. Bizim görebildiğimiz kadarıyla tabii. Ve bunu okurun yazarları yaptı Salih. Bu da bence ayrı bir güzellik. Yani biz hani piyasada biraz önde olan, biraz meşhur olan yazarlara sorup sizce 2017'nin en nitelikli kitapları nelerdir deyip bir seçki de oluşturabilirdik. Bu da güzel olurdu kendi içinde ama biz daha farklı bir yol tercih ettik. Yani okurun yazarları zaten hali hazırda kendi alanlarındaki kitapları takip ediyorlar.
Evet.
Diyelim ki Gökhan Gökçek tarih alanındaki kitapları zaten okura yazdığı için bu piyasayı takip ediyor yıl içerisinde. İşte diyelim ki sanat kitaplarını Yunus Emre Tozal takip ediyor. İşte Hamit Kardaş hatırat kitaplarını, Esat Mücahit Eskimez biyografi kitaplarını, Ayşegül Genç hikaye kitaplarını, Mustafa Kirenci felsefe sosyoloji kitaplarını halihazırda takip ediyor. Yine yazarlarımızdan İsmail Güleç, zaten kendisi bir edebiyat profesörü, edebiyat alanındaki kitapları takip ediyor. Roman, bilim kurgu, pek çok mimari alandaki kitaplar takip ediliyor kategoriler halinde. Biz de yazarlarımıza sizin görebildiğiniz kadarıyla 2017'nin en nitelikli kitapları nedir dedik ve bir seçki oluşturduk. Buna da geniş bir sayfa ayırdık ve her yazardan 3 kitap istedik. Bir tanesine dair de bir açıklama metni rica ettik. Ortaya da böyle hakikaten kalıcı, hoş, yıllar sonra bile bakıldığında bir faydaya işaret edecek bir seçki ortaya çıktı.
Eyvallah, çok da güzel oldu. Peki okurun ortaya çıkarmış olduğu rüzgar nasıl karşılık buluyor şu an?
Teşekkür ederim bu soru için. Biz şimdi tanıtım sayımızla beraber 5. sayıya gelmiş olduk. 3 ayda bir çıkmamıza rağmen bizim beklentilerimizi, yani Türkiye şartları içerisinde düşündüğümüzde, dergicilik açısından düşündüğümüzde beklentilerimizi çok çok aşan bir ilgiyle karşılaştık tanıtım sayısında, 1. sayıda. Ve bu artarak devam ediyor bu ilgi. Okuru heyecanla bekleyen geniş bir kitle olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bekliyorlar ve merak ediyorlar acaba bu sayıda okurda neler olacak diye. Çünkü biz zannedersem şöyle bir boşluğu dolduruyoruz demeyeyim. Biraz çok iddialı konuşmak da istemem ama en azından bir boşluğa talip okur. O boşluk da bir şeye karşılık geliyor. Yani insanlar yeni çıkan kitaplara dair iyi yazılar okumak istiyorlar. Böyle bir kitle var. Böyle bir boşluk da var. Veya nitelikli kitapları işaret edecek bir rehber arıyorlar. Yani çok fazla kitap yayınlanıyor. Acaba benle ilgili olan, benim ilgi alanıma giren kitaplar ne? İşte hangi yazarlar ne üzerine artık konuşuyor? Veya işte fuarlar, haberler, yayıncılık haberleri bu yayın evlerinde ilgisini çekiyor. Sıradan okuyucuların da ilgisini çekiyor. Bunun yanında biz çeviri yazılara tabii yer veriyoruz, söyleşilere yer veriyoruz. Bunları heyecanla bekleyen bir kitle var. Bu bir ciddi anlamda bir yekün tutuyor. Bir karşılığı var bunun. Ve çok açıkçası memnuniyetle karşılandığını görüyoruz biz okurun macerasını. Eleştiriler de alıyoruz elbette. Şu daha iyi olsa, şurası şöyle olsa. Bazen insanlar mesela yazıların çok yoğun olduğunu söyleyebiliyorlar okurla ilgili. Bazıları hacminin çok geniş olduğunu, bazıları biraz daha fazla sayfa olması gerektiğini, bazıları daha fazla kitaptan bahsetmemiz gerektiğini, bazıları biraz daha az bahsetseniz daha böyle sayfalar mesela ferah tasarımlı olsa denilebiliyor. Çeşitli alanlarda eleştiriler var. Hepsi başımız gözümüz üstüne. Hepsini kendi içine değerlendiriyoruz. Mesela bir okuyucumuz neden hanım yazarlarınız çok az diye sormuştu. Bunu mesela hakikaten kendi aramızda düşündük, tartıştık yayın kurulunda. Dedik ki evet haklı yani. Baktığın, kıyasladığımız zaman belki %30-%70 oranında bir kadın erkek yazar durumu var. Bunu hemen biraz daha dengeleyelim dedik. O sıralar mesela yayın kuruluna hanım yazarları da ekledik. Onların da artık daha derginin belirleyici alanında olsunlar istedik. Hasılı bu eleştirilerin hepsini dikkate alıyoruz. Ve okurun macerası, hamd ediyerek söylüyorum bunu, Allah'a hamd olsun. Ve okuyucularımıza da teşekkür ediyorum, sahipleniliyor. Gayet güzel gidiyor.
Eyvallah. Allah utandırmasın.
İnşallah.
Zor bir yolculuk yani. Yayıncılık öyle, zaten aslında öyle, meşakkatli. Türkiye şartlarında. Bir de kitapla uğraşınca aslında daha da bir farklılaşıyor.
Tabii. Yani ticari, maddi olarak da çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyorsunuz bu yolda. Çünkü Türkiye'nin ekonomisine bağlı olarak, döviz kurlarına bağlı olarak, diyelim ki matbaa fiyatları artabiliyor, başka masraflar, kargo masrafları, şunlar bunlar artabiliyor. Ama biz fiyatımıza mesela hiç zam yapmak istemiyoruz. Bir yıl doldurduk, yapmadık. Muhtemelen yapmayacağız da. Ve bu zorlu şartlar içerisinde kendimizce mutlu olduğumuz, memnun olduğumuz, yaparken çok keyif aldığımız bütün ekip arkadaşlarım adına söylüyorum, bir meşgalenin içerisindeyiz, hamdolsun.
Allah utandırmasın. Aşina kitaptan da aslında bahsetmek lazım. Yeri gelmişken ama okur gündemini birazcık kapatalım.
Olur.
Yani kapatalım derken.
Dilersen sonra doğru onunla
bahsedelim. Evet, okur gündemini sürdürelim. Şimdi 2017 gider kitapları kalır demişiz abi. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. 2017 yılında bahsettin sen de. Çok fazla kitap yayınlandı. Yine fuarlar doluydu. Güzel fuarlar yaşandı.
Evet.
2017'nin kitapları nasıldı? Yani nasıl kitaplar basıldı? Bir de şeyi sormak istiyorum sana. Burada yine dikkatimi çekti. Mesela Peyami Safa'nın kitabı farklı bir baskı yapmış yine kitapları. Değil mi? Ötüken'den çıkıyor kitap.
Evet.
Bir de böyle bir tarafı da var bu işin.
Yani, var. Yani seriler değişiyor. Seriler kapaklar değişiyor. Yenileniyor. Yeni kitaplar ekleniyor mesela. Klasikler anlamında diyelim ki Alfa Yayınları'nın yeni bir çalışması var. Çok güzel tasarımla iyi kitaplar hazırlıyorlar ve yeni eserler ekleniyor buraya bizim hiç bilmediğimiz klasik eserler. İşte o mesela bazı senin de söylediğin gibi Peyami Safa gibi bazı yazarların hiç bilinmeyen işte notları ortaya çıkıyor, günlükleri ortaya çıkıyor. Bunlar yayınlanıyor ve her biri çok heyecan uyandırıcı çalışmalar.
Eyvallah. 2017 gider kitapları kalır. Bu ne demektir? Yani ne tür kitaplar yayınlandı? Okur dergisi bu sayısında neleri ele aldı? Nasıl röportajlar yaptı? Biraz ondan bahsedelim o zaman.
Hay hay. Dosya konumuzu biraz önce arz etmeye çalışmıştım.
Evet.
Biraz daha detaylandıralım. Mesela şiir alanında Suavi Kemal Yazgıç'ın bir seçkisi oldu. Kendisi de şair zaten biliyorsun. Okur'un yazarlarından. Suavi Kemal'e göre 3 tane çok önemli kitap yayınlandı şiir alanında. Yani çok fazla kitap var ama hani bir seçki yapmak zorundasınız, kısıtlamak zorundasınız. En dikkat çeken 3 kitap şu oldu. Dilek Kartal'ın İz Yayıncılık'tan çıkan Çifte Açmaz kitabı. Furkan Çalışkan'ın Türkiye Saati kitabı Profil Yayınları'ndan. Ve Fatma Şengil Süzer'in Dergah Yayınları'ndan çıkan Uçsun Varsın isimli çalışması. Bunlar şiir alanında 2017 içerisinin en dikkat çeken kitaplarındandı. Hı hı. Yine İsmail Güleç'in derlemesine göre Ses ve Gölge, Ali Haydar Haksal'ın İz Yayıncılık'tan çıkan öykü kitabı, Osmanlı Şiiri Kılavuzu, Atilla Şentürk'ün bir kaynak çalışması ve Nurettin Zengi, Ali Emre'nin roman çalışması 2017'nin edebiyat alanındaki en dikkat çeken çalışmalarıydı. Deneme alanında Fatma Kebire Gündüz'ün bir derlemesi oldu. Dünyanın Rengi, Atakan Yavuz'un, Belki de Üzülmeliyiz, Ahmet Murat'ın, Hafiyeler Önde Gider, Salah Birsel'in Sel Yayıncılık'tan çıkan çalışmaları deneme alanında dikkat çeken eserlerdendi. Bunun gibi bilim kurgu, roman, çocuk edebiyatı, İslam düşüncesi, psikoloji, sinema, biyografi, araştırma inceleme, mimari, felsefe, sosyoloji gibi alanlarda siz buna tabi gezi de dahil edin, sanatı, tarihi, hatıratı 5 sayfa ayırdığımız bir dosya oldu. Biraz da merak içerisinde bırakalım dinleyicilerimizi. Onlar Okur dergisini edindikleri zaman diğer alanlardaki seçkimizi de görmüş olacaklar. Diğer soruna geçecek olursam Salih,
evet.
Bu sayının çok önemli 3 tane söyleşisi oldu. Birincisi Teoman Duralı Hoca ile. Teoman Duralı Türkiye'de felsefe alanında duayen isimlerden bir hoca. Çok önemli akademisyenler yetiştirdi, çok önemli eserler bıraktı. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Kendisiyle bir söyleşimiz oldu. Dil meselesini, modernleşme sürecinde yaşadığımız kırılmaları ve buna bağlı olarak hafıza meselesini konuştuk. O mesela başlığa çektiğimiz bir ifadesiyle hafızamız yitik, geçmişimizle bağımız sıfır derekesinde dedi. Yine Kemal Sayar'la biraz daha belki dar bir alanda ama derinlemesine belki sorular diyebileceğim bir söyleşi gerçekleştirdik. Kemal Sayar'ın okuma serüveni hakkında oldu bu. Ne okur üst başlığında. Mesela orada ilk okuduğu kitaptan bahsetti, kütüphanesinden bahsetti. Şu sıralar hangi kitapların ilgisini çektiğinden bahsetti. Bu da dinleyicilerimiz, okuyucular açısından keyifli olabilecek söyleşiler arasına girdi. Yine edebiyat profesörü Handan İnci ile hem Tanpınar Enstitüsü'nün kurucusu kendisi, Tanpınar Araştırmaları Merkezi'nin hem de edebiyat alanında ciddi çalışmalar yapan bir isim Handan Hoca. Onunla da yine çağdaş edebiyatı konuştuk. Ve ona Salih şöyle bir soru sorduk mesela. Bugün artık edebiyat dediğimiz şey, yani bundan belki
ne anlamalıyız mı?
Şöyle yani 50 yıl önce, 60 yıl önce diyelim ki çok iyi eserler vardı. Tanpınar'ın, Ahmet Haşim'in, Namık Kemal'in, pek çok isim sayabilirsiniz burada. Halit Ziya İşakligil'in. Bugün böyle nitelikli, büyük, dev, sarsıcı eserler verebiliyor muyuz? Veremiyorsak bunun sebebi ne? Bir çölleşmenin, bir geriye gidişin, niteliğin azalışının bir durumuyla mı karşı karşıyayız? Yoksa belki bizim hiç farkında olmadığımız çok iyi eserler veriliyor. 10 yıl, 20 yıl sonra bunlar daha da kıymet bilecek. Yani böyle midir bu durum diye kendisine bir soru yönelttik. O da mesela cevabını çok detaylı söylemeyeyim ama yani şu an çok iyi eserler yazıldığını ve bunun kıymetinin bir süre sonra anlaşılacağını, yani Tanpınar'ın da kendi yaşadığı dönemde değil de vefatından belli bir süre sonra, pek çok büyük yazarın böyle olmuştur, vefatından belli bir süre sonra daha iyi anlaşıldığı, daha iyi okunduğu, daha popüler olduğunu söyledi. Yine mesela İsmail Güleç'in Bir kitabın hikayesi yazısı, bu sayının dikkat çeken yazılarından biri. Ali Ayçil ilk defa bu sayıda okura yazdı ve nasip olursa bundan sonra da düzenli olarak yazacak. Yine Sami Yaylalı'nın son birkaç sayıdır devam ettirdiği bu şehir ve kütüphane meselesi. Yani biz şehir hastaneleri kurarken büyük şehirlere, büyük şehir kütüphaneleri de kuralım. 7/24 açık olsun bunlar. Buralarda yazma eserler bulunsun, burası bir ilim merkezi haline dönüşsün, akademisyenler, araştırmacılar buralarda sabahlasınlar. Yani burası bir Beytül Hikme gibi olsun şeklinde devam eden önerilerinin yer aldığı yazıları devam ediyor. Yine İbrahim Demirci, okurun en önemli yazarlarından biri. Mütareke Günleri kitabına dair çok böyle lezzetli bir yazı kaleme aldı. Yusuf Turan Günaydın Keşke Çevrilse bölümünde yine henüz Türkçe'ye kazandırılmamış bir kitaptan bahsetti. Turgay Bakırtaş, Suavi Kemal Yazgıç, Süleyman Ragıp Yazıcılar, Alaaddin Serhan Yaman, Taha Kılınç mesela bu sayıda Numan Ali Han'ın Dirit Kalbini isimli kitabına dair bir inceleme metni yazdı. Burhanettin Kanlıoğlu bu mimarlık üzerine kanonik metinlerden sayılan Vitruvius'un Mimarlık Üzerine isimli kitabına dair yine geniş bir değerlendirmeye yer verdi. Dursun Ali Tökel mesela, kendisi de edebiyat hocasıdır Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde. Divan şairi ve kitap meselesine dair daha sonra belki kitap olabilecek çapta bir yazı serisine başladı. Yine bizim çizgi romana dair bir bölümümüz var, Hamit kardeşin hazırladığı. O çizgi roman kitaplarını ele aldı. Vesaire okuru biz hasılı Salih 80 sayfa dolu dolu zengin bir içerikle hazırlamaya ve kitaba dair her türlü alana temas etmeye çalışıyoruz. Yine bunun yanında mesela Nobel Edebiyat Ödülünü alan 2017'de Kazay Şugürü'nün bir kitabına dair Neil Gaiman'ın yazısı, The New York Times'tan çevirdiğimiz, bunu neşrettik. Bunların her birinin yayıncılık dünyasına zenginlik kattığını düşünüyorum.
Eyvallah. Allah utandırmasın.
İnşallah.
Okur aslında büyük bir zenginlik katıyor. Bence kendi fikir dünyamıza, kitap dünyamıza. Kitaptan bahsetmek, kitaptan bu kadar detaylı ve ayrıntılı bahsedebilmek büyük bir zenginlik diye düşünüyorum. Bu vesileyle okurken ben de büyük keyif alıyorum. Geçen hayatta, şimdi bu ayki sayı da yani biz aynı zamanda yayın kurulunda olduğumuz için size yardımcı olurken, sana yardımcı olurken abi.
Estağfurullah.
Dergi inceleme fırsatı buluyoruz ama geçen ay dergiyi ben baştan sona okumuştum. Hmm. Hatta sana söylemiştim, hatırlıyorsan eğer. Dergiyi okudum ve çok zevk almıştım. Evde oturdum bir gün. Çay koydum, çayımı yanıma.
Çok güzel.
Dergiyi aldım.
Çok romantik bir ortam.
Yani ya böyle romantik falan
ortam. Fon müzik falan çalıyorsa arkada, böyle hafif bir mehtap rüzgarı yüzüne vuruyorsa mesela, o çok hoş olmuştur.
Ya burada esprileri ben yaparım Yusuf abi. Bizim programda esprileri ben yaparım. Doğru. Teşekkür ederim. Şöyle, derginin tamamını okuyamamıştım. Yani öyle bir okuma değil yani. Çünkü hacimli bir dergi olduğu için pat diye okuyamazsın zaten ama büyük bir kısmını böyle hani aldım, aa hakikaten ya falan diyerek okudum böyle.
Evet. Ve ya bu da mı varmış? Ha bu da çok güzelmiş. Ya bu yazıyı okudum, çok lezzetliymiş falan. Yani bu intibaları uyandırabiliyorsak okurlarımızda, evet, biz kendimizce başarılı olmuşuz demektir.
Şunu yaptım. Bahsi geçen bazı kitapları internette arattım. Baktım kitaplara, nasıl kitaplar olduklarına. Alabileceklerimi düşündüm. Hangisini okurum diye düşündüm.
Doğru.
Mesela burada sosyoloji kitaplarından bahsedilmiş. Felsefe sosyoloji kitaplarından. Mustafa Kirenci, kıymetli hocamız.
Kendisi Büyüyenay yayınlarının sahibi.
Büyüyenay yayınlarının sahibi ve aynı zamanda genel yayın yönetmeni orada. Son bir senede çıkan kitaplardan bahsetmiş.
Evet.
Bu kitapları mesela inceleyeceğim. Niye? Çünkü alanımla da alakalı birazcık bir taraftan. Yani sadece de psikolojide Abdullah Yalnız demiş ki olgunlaşan ebeveynlerin yetişkin çocukları. Yani önemli kitaplar bunlar. Hani araştırma kitapları.
Pek çok okuyucumuzdan şöyle şeyler duyuyorum ben Salih. Yani dergiyi hani zaten senin de söylediğin gibi günlere, haftalara yayarak okuyorlar. Bu daha verimli bir okuma olur zaten. Ve burada kendisinin dikkatini çeken kitapları listeliyorlar. Belki bazısı telefonuna kaydediyor, bazısı yazıyor kağıda. Yani şu kitapları da listeme alayım, ileride okumam lazım. Veya şu kitabı hemen satın alayım, hemen ona okumaya başlayayım diye listeleme yapıyorlar. Herhalde sana da öyle bir şeye vesile oldu.
Tabii yani listeleme yapıyorum, bakıyorum, araştırıyorum, inceliyorum. İsimlere bakıyorum. Tanımadığım isimler var mesela diyelim. Kim diyorum bu adam? Merak ediyorum. Ya biraz Hani sevmekle de alakalı. Doğru. Yani kitabı seven, kitaplara da ilgisi olan, doğru, bir insan okurdan çok fazla nasiplerine, çok fayda sağlıyor diye düşünüyorum.
Peki kitaplarla arasına mesafe koyan, ben sana bir soru sormuş olayım.
Tabii ki.
Okurun da beraber hazırladığımız için bir anlamda. Yani kitaplarla diyelim ki arasında belli bir mesafe var. Çok az okuyor. Pek ilgisini çekmiyor. Bu insana da mesela okurun verebileceği bir şey olur mu sence?
Ya en başta ben kitap okumanın bir ilgiden, bir sevgiden, bir alakadan ziyade, hani kitap okuma alışkanlığı diyorlar ya, ona da çok katılmıyorum ben. Yani bir alışkanlık olduğunu düşünmüyorum. Kitap okumanın bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani kafasında bir sıkıntısı olan, problemi olan, bir derdi olan bir insan bence kitap okur. Ki okumalıdır da yani. Derdi olan bir insan kendini yetiştirmek için ya da anlamak için olayları. Bu vesileyle de mesela yüksek lisans yapıyorsunuz diyelim felsefe alanında. Felsefeye yönelik kitaplar okumanız gerekir yani. Bu bir problem de sizin için ama illa felsefe bölümü okuyup da felsefe okuyacağız diye bir kaydı da yok. Yani kafanızda bir problem varsa dünyaya dair, hani bir şeyler, varlık felsefesini sorgulamak istiyorsunuz, okuyacaksınız o zaman. Yani okumak gerekir. Ama benim alışkanlığım olsun, ben çok kitap okurum diyor adam. Alışkanlığım var diyor ama nitelikli okumalar yapmıyor. Derinlemesine okumalar
çok
yapmıyor.
Çok doğru söylüyor.
Bu bir problem okuması
veya
değil.
Veya nitelikli okumaları nasıl yapacağını bilemiyor. Yani hangi kitap, evet, tam olarak benim işime yarayacak?
Evet. Ya bunlar hep bir açmaz.
Doğru.
Yani bizde
mesela
de...
Mesela herkes diyor ki Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını okuyun. Çok, evet, önemli bir romandır.
Niye okuyacağız ama?
Niye? Bir de mesela Türkiye'de diyelim ki 50 farklı yayın evi Suç ve Ceza'yı yayınlamış. Bazılarının çevirisi çok kötü. Bazılarınınki çok çok iyi.
Evet.
Bazılarınınki kesmiş mesela. Suç ve Ceza diyelim ki 800 sayfalık hacimli bir kitap. Yayın evi 300 sayfa yayınlamış. Kendince kesmiş, kırpmış. Yani bunu nasıl belirleyecek bir okuyucu?
Evet.
Belki bu anlamda hani nitelikli iyi yazarlar, işte iyi bir ekip varsa, iyi bir yayın kurulu varsa o dergi ona bir rehber olabilir, onu sunabilir.
Evet.
Veya hiç okuyamıyorum ben, böyle okuyamamaktan yakınan kişiler için de kitabı sevdirebilir.
Evet. Yani bu yüzden de hani kitaba dair bir fikri varsa bir insanın, okur gibi bir dergi kitaplara dair bir yol açabilir. Yani kafasında, zihninde, kalbinde az da olsa böyle bir ilgi varsa okur hakikaten
bir yol oluşturabilir.
Yol oluşturacaktır diye düşünüyorum. Hiç sıfırdan, yani hiç ilgisi olmayan bir insan da okumaya dair bir ilgisi varsa, hani kitap okuma demeyelim, normal bir okumaya dair, biraz incelese yine ilgisi olur. Ve baştan sona okuyan bir adam 253 tane kitaptan haberdar olacak. Yani bu,
doğru,
önemli bir şey. Yani
doğru.
Türkiye'deki yayıncılığa dair mesela yayın evlerinin isimlerini öğrenir. Birçok yayın evinin ismini öğrenir.
Doğru.
Bu bir vesiledir yani.
Ve biz mesela biliyorsun ilk sayfalarda Dünya Ne Okuyor ve Türkiye Ne Okuyor sayfalarını hazırlıyoruz.
Evet.
Onlar da çok beğenilen sayfalardan derginin. Orada da mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Dünya haritası üzerinden her sayıda değişen bazı ülkeler belirliyoruz. O ülkelerde bu aralar hangi kitaplar daha çok ilgi görüyor? Bunları veriyoruz mesela. Yani siz bir hem entelektüel bilgi olarak hem de bir haberdar olma durumu olarak Somali'de şu an hangi kitap daha çok rağbet görüyor? Hindistan'da, Rusya'da, Yeni Zelanda'da, İspanya'da, işte Amerika'da, Cezayir'de bir bilgi sahibi oluyorsunuz. Bu bence hoş bir şey. Yine Türkiye Ne Okuyor sayfasında da bizim mesela yine belli şehirler belirleyerek her sayıda değişen o şehirlerdeki de böyle büyük kitapçılardan bir tanesini seçip onu arıyoruz ve diyoruz ki son aylarda hangi kitaplarınız daha çok ilgi görüyor? Hangi kitapları daha çok satıyorsunuz? Okuyucular size hangi kitapları soruyorlar? Buradan da bir veri oluşturuyoruz.
Hı hı.
Bu veri aynı zamanda şöyle bir şey de sebep oluyor Salih. Bazı internetten kitap satan siteler çok meşhur. Diyelim ki bunlar işte çok satan kitaplarımız şunlar falan diye listeler yayınlıyorlar. Veya işte zincir kitap mağazaları işte çok satan rafları oluşturuyorlar. Burada hep benzer kitapları, benzer yayın evlerinin, benzer yazarların kitaplarını dönüp dönüp görüyoruz. Ve neredeyse yıl boyunca pek değişmiyor bir iki kitap dışında. Hep aynı sanki kitaplar dönüyor burada. Fakat biz Türkiye Ne Okuyor sayfasında bir şey görüyoruz. Ya aslında bu kitapların dışında da diyelim ki Trabzon'da hiç alakası olmayan bir kitap çok ilgi görüyor. İşte Van'da çok ilgi görüyor, çok ilginç bir kitap. İstanbul'da o listeye uymayan bir kitap var. Böyle bir veriye de neden oluyor. Ve derginin en çok hakikaten beğenilen sayfalarından birkaç tanesi bunlar. Biz de keyifle hazırlıyoruz bu sayfaları. Dünya Ne Okuyor Hatice Sarıtan hazırlıyor. Türkiye Ne Okuyor Halil İbrahim Gürgenç hazırlıyor. Umarız bunlar faydalı oluyordur.
Umarız faydalı oluyor. diye düşünüyorum ben de. Peki okur şimdi bu şekilde devam ediyor. Siz radyo programına devam ediyorsunuz.
Evet.
Biraz Aşina kitaptan bahsedelim o zaman. Aşina kitap ne durumda? Hangi kitaplar basıldı? Hangi kitaplar yayınlandı?
Teşekkür ederim bu soru için. Biz okur macerasına başlarken Salih dedik ki bir de yayın evi kuralım. Bu yayın evini okurla birlikte zenginleştirelim. Yayın evi okuru zenginleştirsin. Birbirini beslesinler. Okuru zannediyorum 2 veya 3. sayısının hazırlık sürecinde bu fikri daha da olgunlaştırmaya başladık. Ve bir isim olarak da Aşina ismini belirledik. Aşina kitap yayın evini belirledik. Buradan önce 4 tane kitapla başladık. Hı hı. Neydi bunlar? Mehmet Lütfü Arslan'ın Uyanın Rüya Vaktidir. Süleyman Ragıp Yazıcıların Güzel Gölgelik. Mesut Kaya'nın Müslümanlık mı İslamcılık mı? Ve Mehmet Dinç'in Bırakma Kendini isimli çalışmalarıydı. Bu kitaplarla ilk defa çıktık. Ve hani böyle çok büyük duyuru reklam çalışmaları yapmamamıza rağmen işte Türkiye'deki diyelim ki her kitapçıda kitaplarımızın bulunmamasına rağmen böyle bir takım dezavantajlara rağmen çok ilgi gördü bu kitaplar. Birkaç ay içerisinde tamamı tükendi neredeyse. Her birini tekrar basmak durumunda kaldık ikinci baskıyı. Ve bunların yanında Taha Kılınç'ın Kırmadan İncitmeden kitabını ekledik. Hatice Sarıtan'ın da Küresel Dertliler Korusu isimli çalışmasını ekledik. Bu kitaplarımız da çok ilgi gördü. Taha Kılınç'ı Ekim 2017'de yayınlamıştık. Şu an itibariyle onlar da tükendi. Bu hafta mesela yeni baskılar yapılacak. Mehmet Dinç'in üçüncü baskısı yapıldı 4-5 ay içerisinde. Ve Türkiye'de bir şiir kitabı 4 ay içerisinde ikinci baskı yaptı. Bunlar bizi çok memnun eden bir şeyler. Ve bir karşılığı olduğunu gördük bu işin. Mesela Taha Kılınç'ın bir anlamda işte çeşitli internet mecralarında 5-6 yıl içerisinde böyle aldığı notlar diyelim, çeşitli başlıklarda yazdığı yazılar diyelim, bunların bir derlenmesiydi Kırmadan incitmeden ve çok beğenildi. Yani bizim beklentilerimizi aşan bir beğenme bu. Çünkü bizim kitaplarımız henüz mesela zincir kitap mağazalarına girmiş değil, işte Türkiye'nin her yerinde kolayca ulaşılabilir halde değil. Ona rağmen çok büyük bir rağbet gördü ve biz şimdi yeni kitapların çalışmasına başladık. Buradan bazıları tam kesinleşmediği için isim vermek istemiyorum. Ama inşallah yayınladığımızda okuyucularımızı çok şaşırtacak, memnun edecek. Bazı kitapların şu an peşindeyiz. O kitapları yayınlamaya çalışacağız. Yani yayın evi işi Türkiye'de yine zor işlerden biri. Çünkü çok fazla parametre var, çok fazla denge var. Bunların hepsini gözetmeniz gerekiyor. Bazı işte ticari prensipler var. Onlarla hareket etmeniz gerekiyor. Ve Türkiye'de dağıtım meselesi hakikaten sorun. Yani hem dergide hem de yayın evinde onlarca farklı dağıtımcı olmasına rağmen her birinin kendi içerisinde problemleri var. Bunları aşmaya çalışıyoruz. İyi kitaplar yayınlamaya çalışıyoruz. Biz zaten okuru hazırlarken yayıncılık piyasasının bir anlamda merkezinde olmaya çalıştığımız için, hemen her şeyden haberdar olmaya çalıştığımız için bir ekiple beraber yayın evinde buna göre bir yol çizip bir kanalize etmeye çalışıyoruz. Umarız Aşina da yolculuğunu daha bereketli hale getirecek, daha verimli işler yapacak.
Eyvallah. Allah utandırmasın.
İnşallah.
Kafada yeni projeler var yani.
Var ama tam netleşmediği için hani isim isim zikretmek belki çok doğru olmayabilir. Şunu söyleyeyim, Mehmet Lütfü Arslan abimizin zaten bu programın dinleyicileri de aşinadır kendisine. Hem Okur'un hem Genc'in hem Uluslararası Genç Derneği'nin hem Aşina'nın bu projelerin markaların kurucusu, öncüsüdür kendisi. Bizim abimiz ve kendisinin bir yeni kitabı daha olacak şu an hazırladığımız. Yine Süleyman Ragıp Yazıcıların daha önce aldığı notları, günlükleri derleyeceğiz. Onu bir kitap haline getireceğiz. Ve yine belki ilk defa burada söylemiş olacağım. Taha Kılınç'ın da yeni bir kitabını daha, yeni yani sıfırdan yazdığı diyeyim telif eser bir çalışmayı, seyahatlerine dair bir kitabı da neşredeceğiz inşallah.
Allah utandırmasın.
Ve başka çalışmalarımız da projelerimiz de olacak.
Allah utandırmasın. Yani kitapla, fikirle bu kadar uğraşmak hakikaten güzel bir
güzel. İş oldu. Ne kadar hamd etsek az. Yani uğraştığımız meşgalemizin hani bu olması, ilim, fikir, kitap meselesi olması, hayatımızı da buradan idame ettiriyor olmamız hakikaten bizim için büyük bir hamd vesilesi. Hı hı. Biz hani başka işlerde mecburen çalışıp bir hobi olarak da bunları yapabilirdik. Ama hayatımızın ciddi bir yekününün burası tutması hakikaten bizim için çok kıymetli.
Yani kitabın okuma oranları da Türkiye'de artıyor sanki. Geçen
öyle, kesinlikle.
Bir fotoğraf gördüm sosyal medyada. Burası Moskova değil, Kadıköy metrosu diye paylaşmışlar. Gençler ellerinde kitaplar var böyle. Öyle. Yani
hakikaten ben metro ile yolculuk yapıyorum kitap. Salim. Pendik'ten Üsküdar'a gelip gidiyorum her gün sabah, akşam geri dönüyorum. Metroda çok fazla kitap okuyan görüyorum. Marmaray'da çok fazla kitap okuyan görüyorum. Türkiye'de artık hemen her ilde büyük kitap fuarları yapılıyor ve buraya çok fazla insan gidiyor. Yani bu kadar yayın evi eğer batmadan yolculuğuna devam ediyorsa, maddi zararlara uğramadan her yıl yeni kitaplar neşretmeye devam ediyorsa bunların bir karşılığı var demektir bu kitaplar çöpe gitmediğine göre. Yine Kültür Bakanlığı'nın bazı destekleri oluyor, devletin başka birimlerinin destekleri oluyor. Milli Eğitim'in özellikle okullarda kitap okuma oranlarını artırmak için yaptığı çok ciddi çalışmalar var. Bunların da elbette olumlu geri dönüşleri oluyor. Türkiye her geçen yıl daha fazla okuma oranlarının arttığı bir ülke şu an. Elbette yeterli mi rakamlar? Değil. Yani keşke hemen herkes haftada bir kitap bitirse, ayda birkaç kitap karıştırsa, daha fazla kitap satılsa, daha iyi yayınlar yapılsa. Ama eldeki veri durum şu, bu şu an bu. O yüzden artışın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu hem istatistiklere yansıyor hem bizim gözlemlerimize yansıyor. İnşallah rakamlar da çok daha iyi olacaktır. Fakat bir Tokyo ile, bir Japonya ile, diyelim ki Rusya ile, Amerika ile, Avrupa ülkeleriyle de açıkçası tam böyle aynı hizada gitmiyoruz. Okuma oranlarını nüfusa vurduğumuz zaman, oranladığımız zaman. Ama bunlar zannediyorum önümüzdeki yıllarda özellikle şu an lise öğrencilerinin, üniversite öğrencilerinin daha böyle toplumun içerisinde iş hayatına girdikten sonra daha da artacaktır. Ve okumaların daha nitelikli hale gelmesi de önemli bir sorun aslında. Yani tamam çok güzel okuyoruz ediyoruz ama okuduğumuz kitaplar eğer niteliksiz edebiyat kitapları ya da ne bileyim üçüncü sınıf romanlarsa bu da aslında çok iyi bir durum değil. Bu tabii ayrı bir tartışma konusu. Yani okuduğumuz kitaplar hepsi iyi kitap mı, yani hepsi nitelikli kitap mı? Bu ayrı bir tartışma ama ben Türkiye'de okuma oranları konusunda çok iyimserim.
Allah utandırmasın. Yani bu iyimserlik hataya götüren bir iyimserlik değil ama. Yani resmi veriler de bunu söylüyor öyle. Bir açıdan. Eyvallah. Şimdi bir de şunu sormak lazım. Yani okumanın karşılığı sadece maddi bir şey midir acaba? Yani bunun biraz da hani derin tarafları var. Yani bir insan okuma yaptığı zaman, okumaları kapıldığı zaman kendisini donanımlı yapar. Ama bir yayıncı gözünden bakarsak da sizin için kitap satmak ya da dergi satmak sadece maddi bir şey midir? Yoksa nasıl bir geri dönüş daha çok sizi mutlu ediyor?
Kesinlikle değil. Yani bu iş zaten hani maddi kaygılarla da yapılabilecek. İşte buradan çok paralar kazanalım, çok zengin olalım, hepimiz evi alalım, araba alalım. Öyle bir kaygılarla hani genel olarak okuma yaptığım zaman yapılacak bir iş değil. Yani biraz sermayeniz varsa zaten daha akıllıca yatırımlar yapmanız gerekir. O sermayeden para kazanmak istiyorsanız. Fakat bu bir dert meselesidir. Yani siz bir derdi kuşanırsınız. Bu dert sizi başka bir ufka taşır. Bu ufuk da sizi bir anlam yolculuğuna götürür.
Evet.
Bu anlam yolculuğu içerisinde kendinize bir yer bulursunuz. Yani dergi yayın eviyle uğraşmak açısından. Geçenlerde birisi şöyle bir şey sordu bana Salih. Ya ben dedi biraz yaşça küçük bir arkadaşımız. Dedi okuyorum ama kitapları dedi. Yani kitap bitiyor. Hani ne anladın bu kitaptan deseniz dedi size hiçbir şey anlatamam dedi. Yarım paragraf yazamam dedi. Yani bu normal bir şey mi dedi? Elbette normal dedim. Yani biz seninle şu an bir saat sohbet etsek, sohbet bittikten sonra üçüncü bir kişi gelse ve siz ne konuştunuz bana bir anlat dese 5 dakika anlatabilir misin? Zor. İnsan yapısında zannedersem bu tam olarak böyle gerçekleşmiyor. Yani siz bir kitabı bitirdiğinizde, bir konuşmadan, konferanstan çıktığınızda yıllar içerisinde o sizde bir davranışa, başka bir fikrin nasıl diyelim, ön açıcılığına dönüşebiliyor. Siz bunu fark etmiyorsunuz. Yani biz elmadan bir dilim yiyoruz, yarın portakal yiyoruz, öbür gün muz yiyoruz. Yani diyor muyuz ki acaba hani vücudumuzda hemen bunun ne karşılığı olacak diye? Hayır, o seni çeşitli yerlerden besleye besleye seni sağlıklı bir birey yapıyor. Yıllar sonra görüyorsun ya da bilim ki onun faydasını. Kitaplarla, dergilerle haşır neşir olmak, işte konferanslara gitmek, seminerlere katılmak da biraz böyle bir şey. Yani yıllar geçtikten sonra size bir o bilgi olarak dönüyor, bir davranış olarak dönüyor. O yüzden ilk aşamada onun çok karşılığını belki %100 olarak beklememek, biraz daha zamana yaymak ve vazgeçmeden nitelikli okumalara devam etmek gerekiyor.
Eyvallah. Siz peki bu konuda neler tavsiye ediyorsunuz? Yani bu bir tavsiye tabii ki ama nitelikli okuma yapmak için neler yapabiliriz acaba? Neler esas alabiliriz?
Estağfurullah. Şöyle söyleyebilirim sadece kendi naçizane tecrübelerimden hareketle. Bir kere hangi yayın evleri hangi alanlarda iyidir meselesini çözmek gerekiyor. Bu konuda Okur Dergisi hakikaten yardımcı olabilir. Biz bunu pek çok sayfada yapmaya çalışıyoruz. Yani bir kitaptan bahsederken şu kitabı şu yayın evinden okursanız hani daha iyi olur diyoruz. Çünkü o yayın evi o işi titizlikle yapıyor. Diyelim ki Türkiye'de zannedersem verilere göre 1500 civarında yayın evi var.
Evet.
Bazıları çok irili ufaklı, bazıları üniversite yayınları, bazıları sadece çocuk kitabı yayınlıyor diyelim ki. Ama piyasada da böyle az çok bilinen hani 30-40 tane yayın evi var diyelim büyük. Veya daha büyük yayın evlerine indiğin zaman 10 tane büyük yayın evi var diyelim. Bunların bazıları çeviri kitaplarda çok iyiler. Bazıları tarih alanında kitaplarda çok iyiler. Ben burada gereksiz bir reklama girmek istemediğim için isim isim zikretmek istemem. Ama bu işi zaten kendinize dert edindiğiniz zaman mutlaka bulursunuz karşılığını. Ve nitekim Okur da size bu hususta yardımcı olabilir. O yayın evinin hangi alanda iyi olduğunu önce anlamak lazım. O kitaplara yönelmek lazım. Mesela siz romanlar üzerine bir okuma yapacaksanız ki her yaştan, her gruptan, her seviyeden dinleyicimizin mutlaka yapması lazım. Roman okuma, hikaye okumayı küçümsememek lazım. Bazen böyle bir hataya da düşülebiliyor Salih. Yani sadece fikir kitabı okumalıyız, sadece ya bana bilgi veren kitap okumalıyım, roman nedir? Hatta böyle deyimleşmiş ya, hikaye anlatma bana falan denilen. O bir hata. Yani hikayeler, romanlar bizi besler. Bizim yapamadığımız tecrübeleri romanlar arasından almamızı sağlar. 1800'lü yılların Rusya'sında diyelim ki kıtlıkta yaşayan bir köy halkının nasıl bir şeyi tecrübe ettiğini biz o işte Dostoyevski'nin, Tolstoy'un, Puşkin'in romanlarından anlarız. Bu böyledir. Mesela sen şu an diyelim ki Kemal Tahir'in romanlarına çok ilgi gösteriyorsun. Onların pek çok çalışmasını okumaya gayret ediyorsun değil mi? Buradan alırsın yani mesela Türkiye'nin 1930'larda 40'larda yaşadığı şeyin tam olarak ne olduğunu.
Evet.
Hasılı nitelikli okumalar yapmanın yolu siz tarihe ilgi duyuyorsanız, sanata ilgi duyuyorsanız, bilim kurguya ilgi duyuyorsanız bu çok kişiye göre değişen bir şey. O alanın iyi kitaplarını bulmaya yönelik bir gayretten çıkar.
Eyvallah. Eyvallah Yusuf abi. Şimdi programımızın sona doğru geldik. Bugün kitaba dair, okura dair, okumaya dair nitelikli şeyler konuşuldu. Güzel bir sohbet oldu, güzel bir muhabbet oldu.
Ben de çok keyif aldım, teşekkür ederim.
Seni daha sık ağırlamak isteriz. Çünkü kitaba dair öğrenmemiz gereken çok şey var. Kitaplarla uğraşan birinden. Kitap
daha böyle
güzel bir yolculuk.
Bazı kitaplara yönelik diyelim ki özel sohbetler yapabiliriz.
Olur, çok memnun oldum.
Mesela konuşmak istediğim birkaç konu daha vardı ama sürede doldu, uzatmayalım. Yok, şu anlamda. Mesela Türkiye'de son yıllarda ilginç bir şekilde sanat kitaplarına çok ilgi var. Bu yani herhangi bir yazar tarafından bir köşe yazısında ne bileyim bir dergi yazısında yazıldı mı anlatıldı mı bunu da bilmiyorum ama bu benim şahsi gözlemim biraz. Yayın evleri peş peşe çok iyi sanat kitapları yayınlıyorlar Salih.
Evet.
Biz şimdi seninle aynı yerde çalışıyoruz. Bize pek çok yayın evi kitap gönderiyor. Onlardan da hatırlarsın sanat kitaplarını. Ve bir kitle geliyor. Bu sanat kitaplarına diyelim ki Leonardo da Vinci'nin hayatına dair hazırlanmış bir kitaba ya da ne bileyim sanat tarihine, arkeolojiye, resme yönelik hazırlanmış bir kitaba dair çok ciddi bir rağbet var. Bu mesela benim için çok efsunlu bir konu yani bu konuyu konuşabiliriz, tartışabiliriz. Ya da diyelim ki Türk romancılığı nereye gidiyor? Bunu mesela oturup konuşabiliriz. Mustafa Kutlu hikayeciliğini konuşabiliriz. Klasiklerden hangi kitaplardan başlamalıyız, hangi kitapları okumalıyız? Bunlar üzerine sohbet edebiliriz. Ben çok isterim bu programa da bunları konuşmayı. Umarız öyle bir fırsat doğar, tekrar geliriz.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün konuk oldun. Bugün Okur Dergisi ve Aşina Kitap Editörü Yusuf Temizcan'ı ağırladık.
Tabii Okur Dergisi'ni dinleyicilerimiz nereden bulacaklar? Tabii. Onu hemen söyleyelim. Okur Dergisi'ni kitapyurdu.com'dan Türkiye'nin her yerinden kolayca sipariş edebilirsiniz. Ekstra bir kargo masrafı da oluşmadan alabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 30 büyük şehirde şubeleri var. Oralardan alabilirsiniz. İstanbul'da, Ankara, İzmir, Konya gibi bazı büyük şehirlerde yine seçkin kitapçılardan da Okur'a ulaşmanız mümkün diyelim.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür
Bugün
ederiz.
Bizlere konuk oldunuz. Çok da güzel bir muhabbet yapmış olduk. Evet kıymetli dinleyenler, bugün Okur Dergisi ve Aşina Kitap Editörü Yusuf Temizcan'ı ağırladık. Okur Dergisi'ni kitap yurdundan, seçkin kitapçılardan, Diyanet Vakfı'nın, Diyanet İşleri'nin şubelerinden ulaşabilirsiniz. Aşina Kitap'a da keza yine internet üzerinden ve Diyanet Vakfı şubeleri üzerinden ulaşabilirsiniz diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Yine çok güzel, çok özel konukları ağırlamaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.